İnşallah dördüncü maddemizi okuyalım. Onu da bitiririz inşallah. Evet, bunun başlığı istemenin verdiği eziyete katlanmak. Yine eziyet meselesi. Arapçasını okuyayım inşallah. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ اَسْسَبْرُ عَلَى اَذَا السُّعَالِ İstemenin vermiş olduğu eziyete sabır göstermek. Bununla ilgili şöyle bir şiir var. İsteyenden sıkılma. Senin için en hayırlı olan istenilen kişi olmandır. Senden bir şey umanı soğuk yüzle koyma. Zira şerefinin bekası umulan biri olarak görülmene bağlıdır. Şimdi istemenin verdiği eziyet. Şimdi sizden biri bir şey istediğinde ne yaparsınız? Yani bozuluverirsiniz. Yani şimdi adam benden maddi olarak borç istedi veya bir işi yapmamı istedi gibi bir takım şeyleri sizden istediğinde bunun size vermiş olduğu bir eziyet söz konusu. Yük yani eziyetten kastımız. Yani ya maddi olarak sizden bir talepte bulundu, ona cevap vereceksiniz, işte geri verip vermeyeceği meçhul, hele daha önce bir de kötü bir şey varsa, tecrübe varsa, verdiğinizi alamamışsanız, bir daha ona tekrar vermek istemezsiniz. Bu size bir eziyete dönüşür. Dolayısıyla orada sıkıntıya girersiniz. Tabii insan nefsi de elindekilerini paylaşmak istemez, hep kendisinde kalmasını arzu eder. Bunun vermiş olduğu bir eziyet var. Veya sizden bir talepte bulunur. İşte benim şu işimi hallet. İşte yöneticilerin çok fazla karşı karşıya kaldığı şeyler. Hakikaten çok talep olduğunda da ciddi bir eziyet olmaya başlar. Herkes bir şey ister. Hepsine karşı cevap vermek de kolay değil. Bir de herkes doğru bir şey mi istiyor? Bir de o var yani. Şimdi istediği şey hakikaten olacak bir şey mi? Şimdi geçenlerde Sabra bir hikaye anlatıyorum şimdi. Arkadaşımın, bir hocamızın biri anlattı bana, dedi ki şimdi beni dedi bir gün biri aradı. Dedi ki hocam seninle bir yere gideceğiz. Yani bir işte yetkili birinin yanına gideceğiz. Ben de hiç sormadım. Hani biz peki arkadaşlık peki demek de kaimdir biliyoruz ya. Ben de hiç sesimi çıkarmadım. Nereye beni götürüyorsun demedim. Beni aldı bir yetkili birinin yanına götürdü. Yani bir kurumun. Ondan bir talepte bulundu. Giderken de bana dedi ki bak ben seni yanıma referans olarak götürüyorum. O kişi seni çok sever. Dolayısıyla hani seni reddetmez. Bundan dolayı diyor, seni de yanıma aldım. Şimdi bak, gittik diyor, talebini tekrar, daha önce zaten talepte bulunmuş ama cevap gelmeyince ısrarla işte beni de referans olarak götürüyor. Şimdi müdür bey diyor, şey yaptı diyor, evrakları istetti diyor. Yani o kişinin talebiyle alakalı. Bak demiş ki efendim, bu mümkün olan bir şey değil. Yani bu adamın talebi olacak bir iş değil. Biz bunu kendisine söyledik. Yani ifade ettiğimiz halde hala neden sizi ısrarla bu işin olması konusunda yoruyor? Yani olacak bir iş olsa zaten yaparız. Ama mümkün değil. Şimdi o kişi demiş ki ya ben bize böyle söylemediler. Yani işte bunların mümkün olduğunu. Adam sana tabii mümkün olmadığını söyler mi? Ya yapılıyor böyle şeyler. Yani kurumda da yapıldı. Bizim de işimiz görülsün şeklinde. Yani doğru bilgi vermiyor. Şimdi beni de götürerek diyor orada yani yanlış bir işe referans olarak kullanacaktı. Ama müdür bey güzel bir şekilde o işin olmayacağını, yani hak etmediğini, hukuken de mümkün olmadığını, ahlaken de mümkün olmadığını ifade etti. O kişi de bunu kabul etti. Yani tamam ben böyle bilmiyordum ama bize doğru söylenmiyor. Şimdi değerli kardeşlerim bir de işin şu tarafı var. Şimdi herkes konuşuyor bir şey söylüyor ama yani doğru mu söylüyor, ne kadar doğru söylüyor buradan da endişeliyiz. Yani birçok insan konuşurken, anlatırken olayların hep sanki böyle kendine yontarak anlatıyor. Olayları da böyle anlatıyor, taleplerini de böyle anlatıyor. Yani tam doğruyu söylemiyor. O kapatarak gidiyor, kendine göre ona zarar vermeyecek şekilde olayı anlatıyor. İkincisi, ona menfaat sağlayacak şekilde anlatıyor. Bu bilgileri yayıyor, başkalarına söylüyor. Şimdi siz şöyle anlıyorsunuz. Ya işte falanca falancanın işini yapmamış. Hani istemek gibi meselemiz. Ama niye yapmamış? Size öyle bilgi veriyor ki yani yapmak istemedi, ilgilenmedi gibi size aktarıyor. Halbuki o işin olma ihtimali olmadığından yapmamıştır. Yani bu da mümkün. Şimdi tabii ki bundan dolayı da ciddi şekilde bir ne diyelim algı operasyonu oluşturuyor insanlar. Benim işimi yapmadı, ciddiye almadı, adam yerine koymadı. İşte Ne bileyim, buna benzer birçok şey söylüyor insanlar. O yüzden bunların birçoğunun nefsimiz tarafından üretildiğini bilmemiz lazım. Yani bizim nefsimiz şöyle huyları var. Hep kendi lehine olan şeyleri ifade etmeye çalışır. Olayları kendi tarafına doğru yontar. Kendisinin o olayda herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını düşünür. Hep karşıya yüklenir. Kendisinin doğru davrandığını ifade eder. Bu da aslında mantıklı bir şey. Yani biz nefsimizle hareket ettiğimiz için nefsin bize vermiş olduğu bilginin doğru olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bak, yani burada dikkat edilmesi gereken şey şurası. Bizim içimizde o zaman iki tane ben var. Hani Yunus'un dediği gibi bir ben vardır bende, benden içeri. Yani ne demek istiyor? Bak, senin bir ruhi gerçekliğin var. Bir de nefsinin sana dayattığı, oluşturduğu bir benlik var. Ona biz alt benlik diyoruz. Gelişmemiş, yani kendini geliştirmemiş alt benlik. Bunun söyledikleri var. Bir de üst benliğimizin arzu ettiği, olması gereken var. Şimdi hangisiyle konuşuyorsun konuştuğun zaman? Bir meseleyi anlatırken hangisiyle anlatıyorsun? Hangi benle anlatıyorsun? Hangi benle konuşuyorsun? İşte bunu ayırt etmenin yolunu daha önce birkaç defa söylemiştim ama tekrarda fayda var. Muhasebi Hazretleri bunun yolu ilimdir diyor. Yani kalbine gelen duyguların hatıra, işte havatır dediğim şeyler var ya, kalbe gelen bu tür duyguların, düşüncelerin gözden geçirilmesi, murakabe edilmesi, muhasebe edilmesi lazım. Dolayısıyla bakacaksın, senin duygunu destekleyen, düşünceni destekleyen bir ayet var mı? O yüzden Kur'an'ı çok okumak lazım. Sürekli, mesela yani kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, kararlarımızın doğru olup olmadığının ilk referansı Kur'an-ı Kerim. Onu okumamız lazım. İkincisi de hadis-i şerifleri okumamız lazım. Bütün bunlar bizim aslında yaşadığımız durumların tahlilini yapmak için önemli fırsatlar. Bir de alimlerin çok güzel kitapları var, işte bunun gibi. Bir sürü güzel kitaplar yazmışlar. Allah diliyle, peygamber diliyle elimizde birçok kitap var. Dolayısıyla bu kitapları bol bol okuyarak, ama sürekli okuyarak. Yani ben okudum bu kitabı mesela. Ben bu kitabı belki de 10 defa okumuşumdur. Üzerine makale de yazdım ama hala yeniden okuyorum. Bir daha oku derseniz bir daha okurum. Hiç değişmez. Çünkü verdiği bilgiler her zaman lazım olan bilgiler. Bir defa okudum, anladım, roman değil ki bu. Yani bu bilgiler eskimez bilgiler. Dolayısıyla Kur'an'a bakacağız. O duygumuzun, düşüncemizin gerçekten doğru olup olmadığının tasfihine ihtiyaç var. Doğruysa peşinden gitmemiz lazım. Doğru değilse bırakacağız. Ama nefs bıraktırmıyor işte. Diyor ki, hayır diyor, bunlar senin düşüncelerin, senin doğruların, senin tespitlerin diyor. Sana bıraktırmıyor bunu. Yani nefsimizin, bizi idare eden nefsimiz olduğu için onun hangi mertebede olduğunu bilmemiz lazım. Ve onun bize telkin ettiği fikirlerin, duyguların, düşüncelerin tam doğru olmadığını bir kere kabullenmemiz lazım. Bunun tespiti için de ilme başvurmamız gerekiyor. Yani ilim, amel ve istikamet. Bu üç şey çok önemli. Dinin de aslı budur. Yani ilim öğrenmek, artı onu amele dönüştürmek. Üçüncüsü de bu ameli yaparken, pratiği yaparken istikametli olmak. Yani doğru yolda olmak. Çünkü içimizde eğri yolu bize gösteren, eğri tarafa gitmemizi noktasında bizi motive eden nefsimiz var. Çok güçlü bir şeydir. Nefs çok güçlüdür. Yani sizi bir tarafa doğru meylettirirse, sizin şehvetlerinizi, sizin gazabınızı, aklınızı, bak aklı da o kullanıyor. Akıl kendi başına doğruyu bulamaz. Aklı idare eden nedir? Nefsimizdir. Nefs aklı idare eder. O yüzden akıl kendi başına doğruyu bulamaz. O yüzden bak, biraz önce söylediğim gibi, akıl melekesini eğer iyi kullanırsa nefsimiz, oradan hikmet çıkar. Yine nefsimiz şehvetlerimizi, arzularımızı iyi kullanırsa iffet çıkar. Eğer gazap gücümüzü, öfkemizi iyi kullanırsa oradan da cesaret çıkar. Dolayısıyla bizi nefsimizin idare ettiğini bilmemiz lazım. Nefsim beni idare ettiğine göre onun hangi seviyede olduğunu görmem lazım. Nasıl göreceğiz şimdi? İşte burada müştikamile ihtiyaç var. Siz kendi başınıza nefsinizin nerede olduğunu göremezsiniz. İçindesiniz çünkü. Bulunduğunuz katın, nefs katmanının doğru olduğunu düşünürsünüz. Çünkü nefsin birinci katmanı olan nefsi emmaredeki olup bitenler de güzel. Şimdi ben gençlere anlatıyorum üniversitede. Bak diyorum, siz diyorum yaşıyorsunuz, eğleniyorsunuz. Yanınıza bir karşı cinsten birini buluyorsunuz. Akşamlara dolaşıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. Ne güzel diyorum ya. Çok güzel bunlar. Ama neye göre güzel? Fakat bunun arkasından neyin geleceğini biliyor musun? Sonuç itibariyle ne olacağından haberin yok. İkinci kata çıkmamışsın. Üçüncü kattan hiç haberin yok. Dördün, beşin zaten senin nazarında hiç yeri yok. Sen birinci kattaki o oyun ve eğlenceyi, dolaşmayı, gezmeyi, ne bileyim yani kontrolsüz bir şekilde yaşamayı keyif olarak görüyorsun ki keyiflidir. O anlık bir keyiftir. Ama hakikatte sonuç itibariyle seni zarara sokan şeylerdir. Belli zaman sonra artık bunların faydalı olmadığını görmeye başlarsın. Bana bir Belçikalı arkadaşım şu cümleyi kullanmıştı bir gün. Bana bir cami gezdirdi. Ben de camiyi ona gezdirdim. Sonra onu yemeğe davet ettim. Eve gittik. Şöyle baktı, dedi ki İbrahim, dedi, yani evinizde aile kokuyor, dedi. Ben şu ana kadar 4 tane kadınla yaşadım. Hiçbiri yok şu anda, dedi. Ne çocuk var, ne kadın var. Hiçbiri yok. Hani siz bir ile yetiniyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Dedim bak hocam, o da öğretmendi. Bu bir mücadele işi. Siz kolayına kaçıyorsunuz. Olmadı değiştiriyorsunuz. Olmadı bir daha değiştiriyorsunuz. Olmadı bir daha değiştiriyorsunuz. Ama biz değiştirmemeye çalışıyoruz. Çünkü bir mücadele işidir. Aslında biz bu olayı nefsimizle mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. Kendimizi eğitmenin de bir parçası olarak görüyoruz. İşte diğer kardeşlerim, bakın bizim bu birikimimizin Avrupalı insan için de çok değerli olduğunu bilmemiz lazım. O yüzden bizim Avrupa'nın başkentlerinde merkezler mi açıyoruz? Bu bilgiyi aktarmak için tekkeler mi açıyoruz? Tasavvufu oraya taşımak lazım. Çünkü bu bilgilere Avrupalı'nın çok ihtiyacı var. Onlar çünkü birinci katta yaşıyorlar. Nefsi emmarenin güdümünde onlar yiyip içip, böyle anlattım bir gün ben yine bir öğretmen arkadaşlar. Dedim ki bazı insanlar vardır, onlar yerler, içerler, tatile giderler, gezerler. Hocam, dedi, tam senin tarif ettiğin gibiyim, dedi. Yani ben sadece şunu düşünüyorum. Yemek, içmek, para kazanmak ve tatile gitmek. Bunun dışında hiçbir amacım yok benim. Şimdi bakın, bu insanlar öğretmenlik yapıyor. Bunlar Türkiye'de de olmaya başladı. Yani bizim öğretmenlerimizin de çoğunun bundan farkı yok gibi. O yüzden değerli kardeşlerim, bu meselenin anlattığımızdan daha çok kıymetli olduğunu söylemek istiyorum. Anlattığımızdan daha önemli olarak görmemiz gerekiyor. Basit gibi geliyor ama bu huyların, bu karakterin insanın benine yerleşmesi ve dolayısıyla bir medeniyet kurulması bunun üzerinden insanlığın beklediği şey. Yoksa insanlar yiyip içen ve ölüp giden hayvanlar gibi, affedersiniz, yaşamaya başladılar. Bu da Cenab-ı Hakk'ın halife olarak yarattığı insandan muradı değildir. Evet, yavaş yavaş ezan da okunuyor, bitirelim inşallah. Ne diyor? İsteyenden sıkılma, çünkü senden bir şey istediği zaman hayırlıdır, olabilir. Yani senden bir şey istediğinde aslında senin, ne diyelim, ibadetinin artmasını sağlamış oluyor. Hizmetinin artmasını sağlamış oluyor. Yani senden bir şey istemese cevap vermeyeceksin. O konuda bir sevap kazanamayacaksın. Ama senden bir şey istediğinde, sen de onunla ilgilendiğinde, gücün yettiği kadar beceremesen bile, yani ona cevap veremesen bile, Efendimiz ne buyuruyor? Yani vermesen bile, diyor, imkanın yoksa güzel şeyle onu uğurla. Yani biri bir şey istediğinde illa ona hani olumlu cevap veremesin ama olumsuz cevap da verme. Bakalım de, araştıralım de, işte bir düşünelim, edelim, sağa yönlendir, sola yönlendir, başkalarına yönlendir. Yani Efendimiz öyle yapıyordu. Biri geldiğinde, bir şey istediğinde, ey insanlar, falancanın şu ihtiyacı var, bu ihtiyacı giderecek insan var mı içinizde? Onlara havale ediyordu, hepsini kendisi yapmıyordu. Çünkü onların da sevaba ihtiyacı var. Dolayısıyla insanlar bir şey istediğinde, maddi manevi olarak onlara yardımcı olmak aslında büyük bir fırsat insan için. Hizmet etmiş oluyorsun ve bundan dolayı da sevap kazanıyorsun. Bak ne güzel diyor, istenilen, senin için hayırlı olan şey, istenilen insan olman lazım. Olman. Adam senden bir şey istiyorsa seni adam yerine koymuş. Matlupsun yani, istenilen bir insansın. Senden ilim istiyor, fikir istiyor, işte para istiyor, seni zengin görmüş, para istiyor. İlim var diye ilim istiyor. Fikir var diye fikir istiyor. Değil mi? Yani işte insanlar bizi arıyor, hocam şu semineri verebilir misin diyor, şunu yapabilir misin diyor. Ben tamam diyorum, hiç hayır demiyorum. Niye? Fırsat benim için yani, o insanlara bir şey anlatmanın fırsatını bana doğurmuş oluyor. Şimdi ona hayır denir mi? Çok önemli bir mazeretin olması lazım. Onu yapamayacak bir durumda olman lazım ki hayır diyebilesin. Yoksa Allah hesabını sorar. Senin için de büyük fırsat, ilmini aktararak insanlarla paylaşmış oluyorsun. Bu anlamda insanların senden bir şey istiyor olması senin değerli olduğun anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu geri çevirmek de size verilmiş olan değeri geriye iade etmek demektir. Yazık değil mi? Yani adam sana bir değer vermiş, sen onu geriye iade ediyorsun. Bu doğru bir yöntem değil. O an belki zoruna gider ama düşünürsün, yarını beklersin. O an kendini ikna edersin zaman içerisinde. Ya tamam, yani zoruma gidiyor, nefsim istemiyor ama yapayım bunu ben, yani bu da bir fırsattır deyip, elimde imkan var diye kendini ikna yoluna da gitmek için fırsat tanımalısın kendine. Senden bir şey umanı soğuk yüzle koyma. Zira şerefinin bekası umulan biri olarak görülmene bağlıdır. Şerefinin bekası, yani şerefli, değerli bir insan olmak istiyorsan umulan biri olman lazım. Kendisinden bir şey beklenilen biri. Bak biz nasıl çalışıyoruz? Çocuklarımızdan, öğrencilerimizden bir beklentiyle çalışıyoruz değil mi? Yani hoca olarak eğer öğrencimizden bir sonuç çıkmayacağını düşünürsek canımız sıkılıyor ve o dersi vermekte zorlanıyoruz. Ama bir ümitle, anlattıklarımdan bir şeyler anlarlar diye ümitle çalıştığımızda, yani ben bugün öğrencilerimle şeriat mücadelesi verdim. Yani şeriatın uygulanması gerektiğini söylüyorum. Onlar yok hocam olmaz, şu var bu var. Dedim ki en son siz Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz dedim yani. Birileri kanun yapacak, ona uyacağız. Dedim Allah'ın kanundan daha güzel kanun kim yapabilir ki siz onu savunuyorsunuz da Allah'ın kanunu savunmuyorsunuz. O zaman şöyle bir durdu çocuklar. Yani bakın bazen yeri geliyor, daha sert söylüyorsun ama yumuşak sert tabii. Ve bu da onların anlamalarına vesile olacaktır. Yani bu mücadeleyi vermen lazım. Çünkü çocuklar, yani hani bir söz var ya, inandığı gibi yaşamazsan yaşadığın inanmaya başlarsın, o hal dönüşmüşler. Yani imanın uygulaması olmadığı için hayatlarında artık hocam diyor anlattıklarınız utopya diyor. Yani olacak şeyler değil diyor. Ben İslam Birliği'nden bahsediyorum, hilafetten bahsediyorum. Hocam bunlar geçti olmaz diyor. Peki diyorum karşıdaki Amerika birlik kurmuş da, madde üzerinden birlik kurmuş da ben niye kuramayayım? Ama dedim bak geçmişte örneği var, Osmanlımız var, Selçuklumuz var. Bunlar oluşturmuşlar, bunlar olur diyorsun ve ikna etmeye çalışıyorsun. Yani kendim ikna olduğum gibi onlara da ne yapmam lazım? İkna etmem lazım. Bu da önemli bir hizmet alanı olarak karşımızda duruyor. Bugün de buna çok ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü gençlerin çoğu artık modern akıma kapılmış. İşte o internet çağında yaşıyoruz. Oyun, eğlence peşinde saatleri geçiyor. Tabii namaz da kılmadığı için, oruç da tutmadığı için veya hizmet alanına girmediği için, işte sosyal faaliyetlere katılmadığı için, hizmete katılmadığı için abi keyif alamaz ki o zaman. Neyden keyif alıyor? Oyun oynamaktan keyif alıyor. Evet, inşallah Cenab-ı Hak, bugün 4 madde okumuş olduk. İşte her madde okuduğumuzda aslında temel anlamda teorik planda aynı şeyleri aslında okumuş oluyoruz. İnşallah kurbana kadar da bunu bitireceğiz nasip olursa. Cenab-ı Hak anlamayı, idrak etmeyi ve özellikle de bu çok kolay olarak okuduğumuz, anladığımız ama nefsimizde uygulama noktasında ciddi sıkıntı yaşadığımız meseleler bunlar. Cenab-ı Hak inşallah nefsimizi terbiye etmeyi nasip eylesin ve nefis terbiyesi yollarına girmeyi de nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha.